38. ayrım.
Lisbeth Salander kuzeye doğru giderken ani bir dürtüyle direksiyonu Applewick'in huzur evine kırdı ve annesini ziyaret etti. Yaz ortası bayramını saymazsa annesini Noel'den beri ziyaret etmediği için vicdan azabı çekiyordu. Birkaç hafta içinde yaptığı bu yeni ziyaret onun için bir rekordu. Annesi oturma salonundaydı. Lisbeth annesiyle tam bir saat vakit geçirdi. Onu huzur evinin arka bahçesindeki ördek havuzunun etrafında yürüyüşe çıkarttı. Annesi onu hala kız kardeşiyle karıştırıyordu. Her zaman olduğu gibi uzaklardaydı ama biraz huzursuz olduğu da açıktı. Lisbeth hoşça kal derken annesi elini bırakmadı. Lisbeth kısa zamanda tekrar ziyarete gireceği sözünü verdi ama annesi endişeli ve mutsuz bir ifadeyle süzdü Lisbeth'i. Sanki gelmekte olan felaketi sezmiş gibiydi. Mikael kulübenin arkasındaki bahçeye oturup 2 saat boyunca apokrifaları okudu ama zaman kaybı duygusunun dışında bir şeye ulaşamamıştı. Bununla birlikte kafasında bir şimşek çaktı. Acaba Harriet ne kadar dindardı? İncil'e karşı ilgisi kaybolmadan 1 yıl önce başlamıştı. Bir sürü cinayetle eski ahitten yaptığı alıntılar arasında bağ kurmuş. Arkasından da yalnızca İncil'i değil, apokrifaları da düzenli olarak okumuş ve Katolik inancına ilgi duymaya başlamıştı. Yoksa o, şimdi Mikael ve Lisbeth'in yaptığı araştırmayı 37 yıl önce mi yapmıştı? Eski ahiti dinsel nedenlerle değil de bir katili bulmak için mi okumuştu? Papaz Falk, Harriet'ın iyi bir Hristiyan olmaktan daha çok bir arayıcı olduğunu ima etmişti. Mikael'in düşünceleri Erika'dan gelen telefonla dağıldı. Önümüzdeki hafta Gregor'le tatile çıkacağımızı söylemek için aradım. 4 hafta yokum. Nereye gideceksiniz? New York'a. Orada Gregor'in bir sergisi olacak. Oradan da Karayip Adaları'na gideceğiz. Gregor'in bir tanıdığının Antigua'da bir evi varmış. 2 hafta orada kalacağız. Harika. Size iyi eğlenceler. Gregor'e selam söyle. 3 yıldır gerçek bir tatil yapamadım. Yeni sayı hazır ve neredeyse gelecek sayıyı da bitirdik. Yayın yönetmenliğini senin yapmanı isterdim. Neyse, Krister yapacağına söz verdi. Yardıma ihtiyaç duyarsa beni arasın. Yani Dahman'la ne yaptınız? Erika bir süre tereddüt etti. Önümüzdeki hafta o da tatile çıkıyor. Henry'yi geçici yayın yönetmeni sekreteri olarak görevlendirdim. Krister ve o işleri idare edecekler. Tamam. Dahman'a güvenmiyorum ama kendi işlerini yapıyor. 7 Ağustos'ta döneceğim. Saat 7 civarında Mikael 5. kez Cecily'yi aradı. Kendisini araması için mesaj da bırakmış ama bir cevap alamamıştı. Kararlı bir ifadeyle apokrifaları kapattı ve spor kıyafetlerini giydi. Günlük koşu turuna çıkmadan önce kapıyı kilitledi. Bir süre sahil boyunca koştuktan sonra ormana girdi. Çalıların ve devrilmiş ağaçların arasından mümkün olduğu kadar hızla geçti. İstihkama geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Eski makineli tüfek yuvalarından birinin önünde durdu ve birkaç dakika kaslarını gevşetti. Keskin bir patlama sesi duymasıyla bir kurşunun başından birkaç santimetre yukarıya gri betona saplanması bir oldu. Arkasından da başında bir acı hissetti, betondan kopan bir parça derin bir yara açmıştı. Mikael kendine sonsuz gelen bir süre felç olmuş gibi kaldı. Arkasından hemen siperin içine atladı ve kalçalarının üzerine düştü. Aynı anda 2. kurşunda atılmış ve sipere atlamadan önce yaslandığı duvara saplanmıştı. Mikael doğruldu ve etrafına baktı. Siperin tam ortasında duruyordu. Sağa ve sola uzanan 1 metre derinliğinde 200 metre uzunluğunda dar geçitler vardı. Mikael eğilerek labirentin içinden güneye doğru koşmaya başladı. Birden Crino'daki piyade okulunda yaptıkları tatbikatları yöneten Albay Adolfson'un o taklit edilemez sesini duydu. ''Mikael, eğer delinsin istemiyorsan şu lanet olası başını eğ!'' Aradan 20 yıl geçmesine rağmen Albay Adolfson'un kumanda ettiği tatbikatları hala anımsıyordu. 60 metre kadar koştuktan sonra durdu ve derin bir nefes aldı. Kendi soluğundan başka bir şey duymuyordu. İnsan gözü, hareketleri, şekil ve biçimleri olduğundan daha hızlı algılar. Keşfe çıktığında yavaş hareket et. Mikael başını biraz kaldırıp dikkatle dışarı baktı. Güneş doğrudan gözüne geldiği için ayrıntıları seçemiyordu ama bir harekette göremiyordu. Başını tekrar içeri çekti ve son siperin içinde koşmaya devam etti. Düşmanın silahının ne kadar iyi olduğunun önemi yok. Seni göremezse vuramaz. Korun, korun, korun, görünmediğinden emin ol. Östergarden çiftliğinden yaklaşık 300 metre uzaktaydı. Ondan 40 metre uzakta oldukça sık çalıların ve fundalıkların olduğu bir alan vardı. Ama bu çalılıklara ulaşabilmesi için siperlerden çıkıp dik bir yokuştan inmesi gerekiyordu ki bu durumda görünmesi kaçınılmazdı. Ama tek yolda buydu. Arkasında deniz vardı. Mikail çömelip düşündü. Şakağının acısını yeni hissetmeye başlamıştı. Ciddi bir kanaması vardı ve tişörtü sırılsıklam kan olmuştu. Kurşun parçası ya da betondan kopan bir parça şakağında derin bir sıyrık açmıştı. Kendini durumunu tartmaya vermeden önce sıyrık yarasının kanaması durmaz diye düşündü. Tek bir kurşun kaza kurşunu olabilirdi ama iki kurşun birinin onu öldürmek istediği anlamına gelirdi. Ateş edenin hala yukarıda olup olmadığından emin değildi. Belki de silahını tekrar doldurmuş ve Mikail'in ortaya çıkmasını bekliyordu. Sakin olup rasyonel düşünmeye çalıştı. Ya orada bekleyecek ya da bir biçimde dışarı çıkacaktı. Eğer ona ateş eden hala bekliyorsa son alternatif pek de uygun değildi. Ama çıkmazsa da siperler boyunca yürüyüp onu bulabilir ve daha yakından ateş edebilirdi. Ama kadın ya da erkek, her kimse sağa mı yoksa sola mı gittiğimi bilemez. Silah belki de av tüfeğiydi, büyük ihtimal dürbünlüydü de. Bu da ateş eden her kimdiyse gözünü dürbünden ayırmadan Mikail'i aradığı için görüş açısını daraltmış demekti. Sıkıntılı bir durumdaysan inisiyatifi ele al. Bu beklemekten daha iyiydi. 2 dakika boyunca kulaklarını açıp sesleri dinledi ve sonra siperden çıkıp mümkün olduğu kadar hızla dik bayırdan aşağı inmeye başladı. Yolu yarılamıştı ki 3. defa ateş edildi. Kurşun arka tarafında bir yerlere saplanmıştı. Kendini hemen bir çalı örtüsünün arkasına attı ve bir ısırgan otu denizin içine yuvarlandı. Sonra ayaklarının üzerine doğruldu. Zikzaklar çizerek 2 büklüm koşmaya başladı. 50 metre sonra durdu, etrafı dinledi. Birden istihkam tarafından gelen bir ses duydu. Kırılan bir dal sesi. Yüzüstü uzandı. Albay Adolfson'un favori sözlerinden biri de dirseklerinizin üzerinde sürünündü. Mikail çalılık ve fundalıkların içine 150 metre kadar dalmıştı. Dalları ve yaprakları sallamamaya dikkat ederek sessizce hareket ediyordu. Bir ara çalıların arasında bir çatırtı duydu. İlk aklına gelen adamın ona yaklaşıyor olduğuydu. Belki de 20 metre kadar sağ tarafındaydı. Yere çömeldi ve kımıldamadan bekledi. Bir süre sonra başını biraz kaldırdı ve etrafı gözledi ama bir şey göremedi. Uzun süre gergin sinirlerle öylece bekledi. Kaçmaya ya da eğer üzerine geliyorsa düşmanına karşı umutsuz bir saldırıya hazırdı. Daha uzak bir mesafeden ikinci bir çatırtı duydu. Sonra sessizlik. Burada olduğumu biliyor ama bir yerde durmuş, hareket etmemi bekliyor ya da geri çekildi. Östergard çiftliğinin çitlerine gelene kadar çalıların ve otların arasında dikkatle ilerledi. Şimdi ikinci kritik aşamadaydı. Çitlerin kenarı boyunca bir patika vardı. Çiftlik evini görebiliyordu. 400 metre kadar ileride alçak bir bayırın üzerindeydi. Evin sağ tarafında otlayan inekler vardı. Niçin silah seslerini duyup da ne oluyor diye bakmaya gelen olmadı? Yaz. Bu saatte evde olmayabilirler. Otlakların arasından geçmesi söz konusu bile olamazdı. Bütünüyle korunaksız bir yerde ama çitler boyunca uzanan patikanın ilerisinde bir dere vardı. Karşı tarafa geçerse atış mesafesinin dışına çıkabilirdi. Çalıların arasından çam ormanlarının başladığı yere kadar dikkatle geri çekildi. Geniş bir yay çizip Östergarden çiftliğinin etrafından dolaşarak ve Söderberget tepesine yöneldi. Çiftlik evinin önünde araba yoktu. Söderberget tepesine çıktığında durdu ve Hedibi'ye bakmaya başladı. Küçük limandaki eski kayık evlerinin etrafında yazlıkçılar vardı. Mayolu birkaç kadın iskelede oturmuş birbirleriyle konuşuyorlardı. Bir yerlerden ızgara kokusu geliyordu. Birkaç çocuk iskelenin yanında suda oynuyorlardı. Mikail saatine baktı. 8'i biraz geçiyordu. İlk kurşun atıldıktan bu yana 50 dakika geçmişti. Gunnar Nilsson ayağında şort, üzeri çıplak, bahçesindeki çimenleri suluyordu. Ne kadar zamandır oradasın? Henrik Wanger'in evi zaten boştu. Harold Wanger'in evi her zamanki gibi terk edilmiş görünüyordu. Birden Isabella Wanger'i gördü. Bahçesinin arkasında biriyle konuşuyordu. Bunun hastalıklı Gerda Wanger olduğunu anlaması zaman aldı. 1922 doğumlu olan Gerda, Henrik'in evinin biraz uzağında oğlu Alexander Wanger'le birlikte oturuyordu. Mikael onunla hiç karşılaşmamış, birkaç defa bahçesinde görmüştü. Cecilia Wanger'in evi de terk edilmiş gibi görünüyordu ama birden mutfak penceresinde bir ışığın yandığını gördü. O, evde, bana ateş eden bir kadın mıydı? Cecilia Wanger'in tüfek kullanabileceğine dair en küçük bir kuşkusu yoktu. Martin Wanger'in arabası evinin önündeydi. Ne kadar zamandır evdesin? Yoksa onu vurmaya çalışan, şimdiye kadar aklına bile getirmediği başka biri miydi? Frode, Alexander, bir sürü ihtimal vardı. Söderberget tepesinden aşağıya indi ve köye giden yola girdi ve hiç kimseyle karşılaşmadan evine yöneldi. Kulübesinin kapısı aralıktı. Gayri ihtiyari eğildi. Sonra bir kahve kokusu duydu ve mutfak penceresinden Lisbeth Salander'in silüetini gördü. Mikael'in geldiğini duyan Lisbeth dönüp baktı ve taş kesildi. Mikael'in artık pıhtılaşmaya yüz tutmuş kanla kaplı yüzü korkunç görünüyordu. Beyaz tişörtünün sol tarafı kana bulanmıştı. Başına bir çaput bastırıyordu. Lisbeth'in bir şey demesine fırsat vermeden, "Yalnızca oluk gibi kanayan bir sıyrık ama tehlikeli değil," dedi Mikael. Lisbeth hemen erzak dolabına gidip ilk yardım kutusunu getirdi. İçinde yalnızca birkaç yara bandı, sivrisinek ısırığına karşı ilaç ve bir de sargı bezi vardı. Mikael elbiselerini çıkarıp yere attı. Banyoya girdi ve aynada yüzüne baktı. Alnında 3 santim uzunluğunda derin bir sıyrık vardı. Hala kanıyordu ve dikilmesi gerekiyordu. Ama yara bandı yapıştırırsam da iyileşebilir diye düşündü. Bir havluyu ıslatıp yüzünü temizledi. Havluyu şakağına bastırarak duşun altına girdi ve gözlerini kapadı. Banyo fayansına sert bir yumruk attı. Parmaklarının boğumları yüzüldü. "Fuck you, seni mutlaka bulacağım." Lisbeth koluna dokunduğunda sanki elektrik çarpmış gibi sarsıldı. Dönüp öyle bir öfkeyle baktı ki Lisbeth bir adım geriledi. Sonra bir sabun uzatıp hiçbir şey demeden tekrar mutfağa döndü. Duştan sonra Mikael sıyrığın üzerine 3 yara bandı yapıştırdı. Yatak odasına gidip mavi bir kot pantolon ve temiz bir tişört giydi. Fotoğrafların çıktısını koyduğu dosyayı yanına aldı, öfkeden titriyordu. Lisbeth'e "Bir yere kımıldama," diye kükredi ve dışarı çıktı. Cecilia Wanger'in evine gidip kapı zilini çaldı. Yarım dakika sonra kapı açıldı. "Seninle konuşmak istemiyorum," dedi Cecilia kapıyı açar açmaz. Sonra Mikael'in yüzüne baktı. Yarası tekrar kanamaya ve yara bandının altından sızmaya başlamıştı. "Ne oldu?" "Bırak içeri gireyim, konuşmalıyız." "Konuşacak bir şey yok." "Hayır var. Ya içeri girmeme müsaade edersin ya da burada merdivenlerde konuşuruz." Mikael'in sesindeki kararlılığı hisseden Cecilia yana çekilip onu içeri aldı. Mikael doğrudan mutfağa gidip masanın başına oturdu. "Ne oldu?" diye tekrar sordu Cecilia. Harriet Wanger olayının deşilmesinin benim için zaman kaybı, Henrik içinse bir çeşit terapi olduğunu iddia ediyordun. Belki de öyledir. Ama 1 saat önce biri kafama bir delik açmaya çalıştı ve önceki gece verandaya parçalanmış bir kedi cesedi atıldı. Cecilia bir şey demek istedi ama Mikael onu susturdu. "Cecilia, senin özel sorunlarının da, neler kurduğunun da ve benden birdenbire nefret etmenin de içine sıçarım. Bir daha asla senin yanına yanaşmayacağım. Seni rahatsız edeceğimden ya da peşine düşeceğimden korkmana gerek yok. Ne seni ne de Wanger ailesinden herhangi birini görmemiş olmayı isterdim. Ama sorularıma bir cevap istiyorum. Ne kadar çabuk cevaplarsan benden o kadar çabuk kurtulursun." "Ne bilmek istiyorsun?" Bir saat önce neredeydin?" Cecilia'nın yüzü karardı. "Hedeştat'taydım. Buraya 1/2 saat önce geldim." "Nerede olduğuna dair bir şahidin var mı?" "Bildiğim kadarıyla yok. Ayrıca beni böyle sorgulayamazsın." "2. Harriet'in kaybolduğu gün onun penceresinde işin neydi?" Soruyu duydun. Yıllar boyunca Harriet'in kaybolduğu o kritik dakikalarda odasının penceresini kimin açmış olabileceğini merak edip durdu. Bunu kimse üzerine alınmadı ama biri yalan söylüyor. Peki sana bunu benim yaptığımı düşündüren lanet olası şey ne? Solgun fotoğrafları masanın üzerine koyan Mikael, "Bu fotoğraflar," dedi. Cecilia masaya doğru gitti ve fotoğrafları inceledi. Mikael onun yüzünde şaşkınlık ya da korku okuyacağını sanıyordu. Cecilia başını kaldırıp ona baktı. Mikael'in yüzünden ince bir şerit kan akıp gömleğine damladı. "O zaman adada 60 insan vardı," diye devam etti Mikael. 28'i kadındı. 5 ya da 6 kişinin omuzlarına kadar sarı saçları vardı. Bunlardan yalnızca biri açık renk elbise giymişti. Cecilia resme dikkatle baktı. "Ve bunun ben olduğumu düşünüyorsun. Eğer sen değilsen bunun kim olduğunu söylemeni istiyorum. Bu fotoğraf daha önce bilinmiyordu. Buna birkaç hafta önce ulaştım ve o günden sonra seninle konuşmak istedim. Belki ben bir aptalım ama bu resmi ne Henrik'e ne de başka birine gösterdim. Çünkü seni şüpheliler arasına sokmaktan ya da sana zarar vermekten ölümüne korkuyordum ama şimdi bir cevap istiyorum." "Bir cevap alacaksın." Resmi aldı ve Mikael'e uzattı. "Ben o gün Harriet'in odasına hiç girmedim. Resimdeki kişi ben değilim. Onun kaybolmasıyla uzaktan yakından hiçbir bağlantım yok." Dış kapıya gitti. "Cevabını aldın işte. Şimdi gitmeni istiyorum. Bence yaranı bir doktora göstermelisin." Lisbeth Salander Mikael'i Hedestad Hastanesi'ne götürdü. Yaranın kapanması için iki dikiş ve adam gibi bir yara bandı yetti. Isırgan otları ve dikenlerin ellerinde ve boynunda yarattığı sıkıntılar için kortizonlu merhem verdiler. Hastaneden çıkıp arabaya oturduklarında Mikael uzun süre polise gidip gitmemeyi düşündü. Ama birden gözlerinin önüne gazetelerin atacağı başlıklar geldi. "İftiradan hüküm giyen gazeteciyi vurmaya çalıştılar." "Eve sür," dedi Lisbeth'e. Hedibi'ye geldiklerinde hava kararmıştı. Lisbeth Salander'in istediği de buydu. Masaya bir spor çantası koydu. "Melton Security'den birkaç şey ödünç aldım. Bunları devreye sokmanın zamanı geldi. Sen kahve suyu koy." Evin çevresine pille çalışan, harekete duyarlı 4 dedektör yerleştirdi. Eğer biri eve 7 metreden fazla yaklaşırsa, bu dedektörler Mikael'in yatak odasına yerleştirdiği alıcıya sinyal göndereceklerdi. Ayrıca evin önündeki ve arkasındaki 2 ağaca, ışığa duyarlı 2 de kamera yerleştirdi. Bunlar da gördükleri şeyi, holdeki bir dolaba yerleştirdiği bir PC dizüstü bilgisayara ileteceklerdi. Kameraları yalnızca merceği açıkta kalacak şekilde kamufle etti. Kapının üzerindeki tahta kuş yuvasına 3. bir kamera daha yerleştirdi. İçinden kablo geçirebilmek için bir matkapla deldi. Bu kameranın objektifi bahçe kapısından itibaren evin giriş kapısına kadar olan yolu tarayacak, saniyede bir alçak çözünürlü resim gönderecek ve gardıroba yerleştirdiği başka bir PC dizüstü bilgisayarın hard diskine kaydedecekti. Arkasından da hole ağırlığa duyarlı bir paspas yerleştirdi. Eğer biri IR dedektörlerini atlatarak eve girmeyi başarırsa bu paspasa ayağını basar basmaz 115 desibel şiddetinde siren çalmaya başlayacaktı. Lisbeth, Mikael'e gardıroba yerleştirdiği kutunun içindeki anahtarları kullanarak dedektörleri nasıl devre dışı bırakabileceğini gösterdi. Ayrıca bir de gece görüş dürbünü getirmişti. Onu da çalışma odasındaki masaya koydu. "Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmıyorsun," dedi Mikael ve ona bir fincan kahve verdi. "Bir şey daha var. Bu işi çözene kadar koşu yok." "Buna inanabilirsin. Koşma isteğini birden kaybettim." "Ben şaka yapmıyorum. Önce tarihi bir muamma ile başladı. Sonra bu sabah verandaya parçalanmış bir kedi cesedi bırakıldı. Ve arkasından da biri kafana bir delik açmaya çalıştı. Bence iz üzerindeyiz." Akşam yemeğini yedikten sonra Mikael'in üzerine ağır bir yorgunluk çöktü. Ayrıca başı da zonkluyordu. Konuşmaya takati olmadığı için gidip yattı. Lisbeth Salander gecenin ikisine kadar belgeleri okudu. Harriet olaya gittikçe daha tehlikeli ve karmaşık bir hal almaya başlamıştı.